Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم
رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Ordu Beheşt 1400, Hicri Gameri 12 Ramazan 1442 ve Miladi Takvim'de 25 Nisan 2021 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Ramazan ayını karşılarken Nur Kapısı ve Tabes Olayı Yıl Dönümü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tabes olayı Beyaz Saray'ın çöküşünün göstergesidir. Mescidi Zarif'in Irak ziyareti ilişkileri güçlendirmek için güzel bir fırsattır, dedi. İran, Siyonist rejim İsrail'in Kudüs sakinleri yönelik saldırısını kınadı. Zarif, küresel korona trajedisini sona erdirmek için küresel işbirliği gerekiyor, dedi. Amerikan Başkanı Biden 1915 olaylarını soykırım olarak tanırken Türkiye'den çeşitli tepkiler gelmeye devam ediyor. Bağdat'ta hastanede çıkan yangında 40 kişi yaşamını yitirdi. Şimdi haberler.
Kutsal savunma değerlerini yayma ve eserlerini koruma kurumu, Amerikan askeri güçlerinin İran'ın Tabes bölgesine yaptığı saldırının yenilgisini yıl dönümünde yayınladığı bildirdi. Bunun gerçekten Amerika'nın yenilgisi ve Beyaz Saray'ın çöküşü olarak niteledi. 42 yıl önce böyle bir günde Amerikan güçlerinin Tabes'e saldırısının yenilgisi münasebetiyle yayınlanan bildirdi. Bu hadisenin etkileri ve sonuçları hala Büyük İslam İran ülkesi ile Amerika Birleşik Devletleri'nin kibirli ve terörist rejim arasındaki stratejik çatışmayı göstermektedir denildi. Bildiride Tabes'te Amerikan komplosunun ilahi irade ve yardımla etkisiz hale getirilmesi, İran toplumunda kendine olan özgüvenin daha da artmasına sebep olmuştur cümlesine yer verildi. Bildiride Amerika'nın Tabes olayından sonra İslam devrimine ve Büyük İran milletine karşı bitmek bilmeyen düşmanlığına işaret edilirken, son yıllardaki gelişmelerde Amerikalı yetkililer ve düşünce kuruluşları gibi bazı çevreler Amerika'nın İran'a karşı girişimlerinin yenilgiye uğradığını itiraf etmişlerdir denildi. 24 Nisan 1980'de Amerika, İran'da ele geçirilen Amerikalı sözde diplomat gerçekte casusları kurtarmak için operasyon kurmak istedi ve bu doğrultuda operasyon başladı. Fakat Amerikan dönem başkanı Jimmy Carter operasyonun iptal edilmesini ve özel kuvvetlerin geri dönmesi talimatını verdi. Ama uçaklar ve helikopterlerin kalkmak istediği sırada kum fırtınası çıktı ve bir C-130 uçağı ve bir de CH-53 helikopteri çarpışarak yanmaya başladı. Bu olayda 8 Amerikan askeri çıkan yangın ve patlama sonucu ölürken 4 helikopter de kalkamaz duruma düştü. Geri kalan özel kuvvetler ise uçaklar ile Nimitz uçak gemisine taşındı. Böylece Amerika'nın yeltendiği bu askeri operasyon tam başarısızlık ve yenilgiye uğradı.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi İreş Mescidi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Irak ziyaretini İran ve Irak arasında bağları güçlendirmek için iyi bir fırsat olarak nitelendirdi. Bir tweet atan İreç Mescidi, İran Dışişleri Bakanı'nın Bağdat'a ziyaretini iki ülke arasında ilişkileri ve bağları güçlendirmek için bir fırsat olarak nitelendirirken, başta komşu Irak olmak üzere komşu ülkelerle ilişkilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi her zaman İran İslam Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer almıştır, dedi. Bu arada İran'ın Katar Büyükelçisi Hamid Rıza Dehkani de İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Doha ziyaretinin önemi hakkında bir mesaj yazarak, Zarif'in Katar'la özellikle son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından Katar'la ilişkinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi çerçevesinde Katar ziyareti bölge ve dünya için umut vericidir, dedi. Dehkani ayrıca şunları yazdı: Katar ve Fars Körfezi'nin tüm kıyı ülkeleriyle ilişkiler İran İslam Cumhuriyeti için çok önemlidir.
İran'ın Fars Körfezi Star Petrol Şirketi Genel Müdürü, Euro 5 standartlarından daha yüksek standartı yaklaşık 47 milyon litre günlük benzin üretildiğini açıkladı. İran'ın haberine göre Muhammed Ali Dadver, dün yaptığı açıklamada rafinerinin çevreyi koruma konusundaki öneminin ana işareti olarak Euro 5 standartlarından daha yüksek bir standartta yaklaşık 47 milyon litre günlük temiz benzin ürettiklerini belirterek, ana misyonumuz enerji sepeti güvenliğini sağlamak için yakıt üretmek. Bunu zaten ülke olarak kabul ediyoruz ve biz her zaman çevresel gerekliliklere önem veriyoruz. Çünkü sürdürülebilir kalkınma çevre sorunlarına dikkat etmeye bağlıdır, dedi. Dadber, temiz dünya gününün gelişini çevresel değerleri korumak için bir fırsat olarak nitelendirerek, bugün bu münasebetle Hormuzgan vilayetinin yerli ağaçlarından olan ve nesli tükenmekte olan Gulperk ağacından 1000 adet ağaç rafineri yeşil sahasına dikildi, dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Siyonist rejim İsrail'in ve işgalci yerleşimcilerin Kudüs'ün kutsal yerlerini ve sakinlerine yönelik eylemlerini ve saldırılarını kınadı ve Siyonistlerin acımasız eylemlerini durdurmanın acil ihtiyacını vurguladı. Hatipzade, Filistin halkının özellikle Kudüs sakinlerinin ve gençlerinin cani Siyonistlere karşı direnişini ve kararlılığını överken, uluslararası toplumdan terör rejimi İsrail ve radikal Siyonistlerin savunmasız masum Filistin halkına yönelik sürdürdükleri saldırılar ve insan hakları ihlallerinin derhal durdurulması çağrısı yaptı. Siyonist işgalin devamına ve Filistin halkına karşı işlenen suçlara atıfta bulunan Hatipzade, Filistin'in kurtuluşuna kadar direnişin desteklenmesi gereğini vurgulayarak, Filistin toprakları Filistin halkına aittir. Siyonist rejim işgalcidir. Filistin meselesinin tek çözüm yolu da bu topraklarda yaşayanların tamamının katılacağı bir referandumdur, dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif paylaştığı tweet'te küresel korona trajedisine sona ermesinin küresel işbirliği gerektirdiğini bildirdi. İran Ajansı'na göre Zarif dün gece attığı tweet'te Hindistan ortak bir insan acısı haline gelen felaket salgının en kötü sahnelerinde yer alırken İran bu ülkeyle dayanışmaya hazırdır, dedi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, yaslı ailelere başsağlığı diliyor, tüm hastaların bir an önce iyileşmeleri için dua ediyoruz, dedi. Zarif, bu küresel trajedinin sona ermesi için küresel işbirliği gerekiyor, dedi. Hindistan, dünyadaki günlük en yüksek koronavirüs vakasını kaydederek bir rekor kırdı. Son 24 saat içinde ülkede 314.835 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Can kaybı ise 2104 olarak açıklandı. Bu da ülkede yaşanan en yüksek günlük ölüm sayısıdır.
Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 281.183 COVID-19 testi yapıldı. 40.596 kişinin testi pozitif çıktı. 339 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 2905 oldu. test sayısı 45.623.978'e ulaştı. Vaka sayısı 4.591.416, vefat sayısı ise 38.011 oldu.
Amerikan Başkanı Joe Biden 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olaylarından soykırım olarak söz etti. Biden, Ermenilerin hikayesini onurlandırıyoruz, acılarını görüyoruz, tarihi teyit ediyoruz ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı Joe Biden 1915 olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Biden açıklamasında her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz. 24 Nisan 1915'ten başlayarak Ermeni entelektüeller ve toplum liderlerinin Osmanlı güçleri tarafından İstanbul'da tutuklanmasıyla 1,5 milyon Ermeni sınır dışı edildi, katledildi ya da yok etme kampanyasıyla ölüme yürüdü ifadelerine yer verdi. Ayrıca açıklamada İstanbul'dan Konstantiniyye olarak bahsedilmesi dikkat çekti. Ermenistan hükümeti Biden'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Başbakan Nikol Paşinyan, Amerika'nın 1915 olaylarından soykırım olarak söz etmesinin uluslararası topluma gereken mesaj olduğunu belirtti. Diğer yandan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Biden'a teşekkür ederek bu kararın ilham verici bir davranış olduğunu kaydetti.
Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık, barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz dedi. Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin 1915 olaylarını soykırım olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz dedi. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da tepki geldi. Kalın kısaca şu cümleyi kullandı. Tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni husume tohumları ekmeye çalışan radikal Ermeni lobilerin baskısıyla Amerikan Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı talihsiz açıklama Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir.
Amerikan Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki sözde soykırım ifadesine ilişkin siyasiler de sert tepki gösterdi. Türkiye Meclis Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Biden'ın 1915 olaylarıyla alakalı açıklaması tarihi ve hukuk hiçbir kıymeti olmayan ilkel siyasi hesapların ürünü bir açıklamadır. 1981'deki benzer açıklamanın nasıl Türkiye'ye bir zararı olmamışsa bunun da zararı yoktur. Ama Türkiye-Amerika ilişkilerini zehirleyecek niteliktedir ifadelerini kullandı.
Öte yandan Biden'ın açıklamasının ardından Amerikan Büyükelçisi Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Biden 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamış ve tepkilere neden olmuştu. Bu olayın ardından Amerikan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Uzmanlar Amerikan hükümetinin Ermeni soykırımını tanımasını şu anda Amerika'nın S-400 füze sistemiyle ilgili bir anlaşmazlık sebebiyle ortaklaşa F-35 savaş uçağı üretme planı dışında kalan Ankara-Washington ilişkilerine onarılamaz bir darbe indireceğine inanıyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda Amerika tarih bilmez çünkü tarihi yoktur. O nedenle başkanına söyletilen sözün de kıymeti harbiyesi yoktur değerlendirmesinde bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli ise siyasi hedeflerle, taktik açıklamalarla, hamasi sözlerle, temelsiz ve mesnetsiz söylentilerle, yalın tarihi gerçeklerin ön yargılarla çarpıtılması, insanlığın barış ve huzur arayışını vahim derecede boşluğa düşürecektir değerlendirmesini yaptı.
Türkiye, Afganistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, İran dahil olmak üzere bölge ve komşu ülkelerin Afgan mültecileri ev sahipliği yapmaktaki rolüne övgüde bulundular. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar, toplantının son açıklamasının bir parçası olan Afganlar arası barış konulu sanal bir toplantıya katıldı. Bakanlar, Afgan mültecileri 40 yıldan fazla bir süredir ev sahipliği yapan İran ve Pakistan'a teşekkür ettiler.
Suriye Petrol Bakanlığı, Banyas açıklarında bir petrol tankerine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği ve saldırı ardından tankerin eli alev aldığını duyurdu. Resmi Suriye Devlet Haber Ajansı Sana Suriye Petrol Bakanlığı'ndan naklen, Panama bandıralı petrol tankerinin İran malları taşıdığını iddia etti. Bazı haber ajansları da bu tankerin İran'a ait bir petrol tankeri olduğunu bildirdiler. Sana tarafından yayınlanan fotoğraflarda yangında çıkan duman gemiyi sararken bu durum geminin açık denizde demirlemesine neden oldu. Medya kuruluşları yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığını bildirdiler. El Alem söz konusu hadisede can kaybının olmadığını bildirdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir hastanede oksijen tüpü patladı. Olayda 40 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Hastanenin giriş katında yer alan sıvı oksijen tankının patlaması sonucu başlayan yangın kısa sürede üst katlara sıçradı. Yangında 40 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralanırken hastanede daha çok koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bildirildi. Sivil savunma ekipleri yangının başlamasıyla birlikte hastaların başka hastanelere nakledildiğini bildirdiler.
Medya kuruluşları işgal altındaki Kudüs'te uçurucu Müsrail Başbakanlığı'nın ikametgahı önünde muhalefetle polis arasında darbede yaşandığını ve birkaç kişinin tutuklandığını bildirdiler. Siyon İsrail basınına göre Netanyahu'nun muhaliflerinden bazıları işgal altındaki Kudüs ve Balfour Caddesi'ndeki ikametgahının önünde toplandı. Görgü tanıkları, çevik kuvvet polisinin protestocuları ve otobüsün toplanma yerine ulaşmasını engellediğini söylediler. Netanyahu muhalifleri protesto için sokaklara döküldüler. Siyonist kaynaklara göre İsrail rejim polisi Netanyahu muhalifi bazılarını tutukladı.
Yemen ordusu ve halk komite güçlerinin İHA birliği tarafından bir kez daha Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir eyaletindeki Kral Halit üssü hedef alındı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, pazar sabahı Yemen ordusu ve halk güçlerinin Hamis Meşit'teki Suudi saldırgan koalisyonunun Kral Halit üssünü Gasif K-2 drone ile hedef aldığını söyledi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Suudi üslerini hedef almanın Yemen'e yönelik saldırganlığın ve topyekun kuşatmaya karşı normal bir misilleme olduğunu söyledi.
Rusya'nın Amerikan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Amerikan Maslahat Müzarı Sergey Koshelev, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Açıklamada ayrıca Rus diplomatın, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na yapılan görüşmede Moskova'ya yöneltilen asılsız suçlamaları kararlılıkla reddetmek için yararlandığı ifade edildi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu'nun yaptığı açıklamada ise Rusya'nın Amerikan Maslahat Güzarı'nın Rusya'nın Avrupa Atlantik bölgesinde yürütmeye devam ettiği istikrarı bozucu eylemler konusundaki endişelerini dile getirmek ve Çek'e yönelik dayanışmayı göstermek üzere Amerikan Dışişleri'ne çağrıldığı kaydedildi.
Ve son haberimiz, İranlı atlet Seccad Haşimi Türkiye'de yapılan uluslararası atletizm yarışmalarında 200 metrede birinci oldu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Ermenistan'dan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yeni suçlamalar etrafında. Erivan hükümeti Bakü'yü 10 maddeli Kasım Anlaşması'nı uygulamamakla suçlayıp bir kez daha ateşkes anlaşmasının Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından ihlal edilmesi hususundaki kaygılarını bildirdi. Bu hususta Ermenistan Savunma Bakanlığı da Azerbaycan Cumhuriyeti askeri güçlerinin 10 maddeli Karabağ Barış Anlaşması'na saygı duymalarını istedi. Ermenistan Savunma Bakanlığı bildirisinde şu ifadelere yer verdi. Son günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti askeri güçleri Karabağ merkezindeki tarımsal araziler ve evlere ve başka bölgelere ateş açarak Karabağ'da yaşayanlar arasında dehşet ortamı yaratmaya çalıştılar. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Rusya arabuluculuğuyla 9 Kasım tarihinde 10 maddeli Karabağ Ateşkes Anlaşması imzalandı. Bu Ateşkes Anlaşması Karabağ münakaşası bağlamında en tartışmaya açık ve sansasyonel anlaşmalardan biri olmuş ve Güney Kafkasya'da iki hasım ülkenin ilişkileri anlamında gerginlik kaynaklarından birine dönüşmüştür. Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ni 10 maddelik ateşkesi ihlal etme ithamı en çok da Erivan hükümeti ve Ermenistan halkının bu anlaşmaya itiraz ettiği bir ortamda gerçekleştirilmektedir. Rusya arabuluculuğu ile gerçekleştirilen Karabağ Barış Anlaşması'nın muğlak noktalarından biri de Bakü ve Erivan arasında son 30 yılda en önemli ihtilaf konusu olan Karabağ isminin anlaşmada yer almamasıdır. 10 maddeli Karabağ Barış Anlaşması'nın metninde bu bölgenin isminin bile anılmadığı dikkat çekiyor. Bu yüzden de Karabağ'la ilgili hukuksal rejimin bir kez daha bu bölge eksenli taraflar arasındaki ihtilafları körükleyebileceği söylenebilir. Bu hususta bölge meseleleri uzmanları farklı görüşler belirtmektedirler. Örneğin İran İslam Cumhuriyeti'nin eski Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhsin Pakay'ın şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır. Karabağ meselesi çözülmediği müddetçe bu çatışmalara tanıklık edeceğiz. Tabii ki çatışmaların kapsamlı hale gelmesi ve uzun bir savaşa dönüşmesi çok uzak bir ihtimaldir.
Her halükarda Ermenistan halkının Karabağ Barış Anlaşması'nın uygulanmasından bir gün sonra, yani 10 Kasım tarihinden beri Erivan sokaklarına inerek bu anlaşmadan memnun olmadıklarını açıkça gösterdiler. Bu protestolar günden güne daha da büyüdü ve protestocuların sayısı arttı. Ermeni protestocuların artması aslında Ermenistan halkının Rusya arabuluculuğu ile sağlanan Karabağ Barış Anlaşması hakkındaki bilgilerin artması sonucu başlayan bir süreçtir. Böylece Ermenistan halkı da Erivan hükümetine ve iktidarda bulunan Benim Adımım koalisyonu yönelik baskılarını artırdı. Gerçekte Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hükümeti ülke halkı tarafından iktidardan uzaklaşma baskısı altındadır. Buna karşın İlham Aliyev hükümeti Ermenistan karşısında ikinci Karabağ zaferinden en önemli girişimi olarak söz etmek ve yeni bir tarih yazmak istiyor. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tam olarak bu anlaşmayı uygulamak istediği söylenebilir. Halbuki Ermenistan halkı ve hükümeti bu barış anlaşması ile mağdur olduklarını düşünüyorlar ve sonuçta bunun için, bu anlaşmayı protesto etmek için sokaklarda protestolar yapmaktadırlar. Uzmanlara göre Siyonist rejim, İsrail gibi dış aktörlerin bölgede bulunması iki komşu arasındaki ihtilafları ve mesafeleri daha da artırmaktadır. Çünkü son 10 yıllardaki deneyimler Siyonist rejim, İsrail'in bulunduğu her bölgede etnik ve aşiri ihtilafları körüklediği ve bu ihtilafları da kendi lehine kullandığı görülmektedir. Son dönemde 2. Karabağ Savaşı'nın şimdi de Karabağ'da yaşayanlar ile Ermenistan hükümeti arasında ihtilaflar belirmişti. Bu ihtilaflar Karabağ münakaşasının Erivan ve Bakü arasındaki görüş farklılıklarının ekseninde yer aldığını ve her an yeni bir savaşın ortaya çıkabileceğini göstermektedir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Demir Kubbe'nin işlevsizliği ve Siyonist İsrail'in istihbari ve güvenlik kırılganlığı başlığını taşıyor. Siyonist rejim İsrail, geçen çarşamba ve perşembe günleri işgal altındaki topraklarda iki önemli güvenlik olayı yaşadı. Bu olaylar aslında terör rejimi İsrail'in askeri ve istihbari kırılganlığını daha da gün yüzüne çıkardı. Haber kaynakları geçen çarşamba günü işgal altındaki topraklarda bulunan İsrail'in hassas güvenlik tesislerinde şiddetli bir patlamanın baş gösterdiğini duyurdular. Siyonist gazeteci Eddie Cohen Twitter sayfasında bu patlamadan görüntüler paylaşarak bu patlamanın ırkçı İsrail'in merkezindeki hassas güvenlik tesislerinde yaşandığını belirtti. Saatler sonra İsrail haber kaynakları da bu patlamanın farklı füzelerin üretildiği gelişmiş silah üretim tesislerinde yaşandığını belirttiler. Cumartesi sabahı saatlerinde de Suriye topraklarına fırlatılan bir füze, Siyonist rejim İsrail'in sözde demir kubbe füze savunma sistemlerini delerek stratejik Dimona nükleer tesisleri etrafına düştü. Bu gelişmeler ve olaylar hususunda birkaç önemli nokta söz konusudur. Birinci nokta, Siyonist rejim İsrail'in füze üretim tesisinde olup bitenleri insani hata sonucu ve deneme sırasında ortaya çıkan bir durum olduğunu terkin etmeye çalışmasıdır. Ancak bu algı yaratma durumu İsrail'de ne sıradan insanlar, ne medya organları, ne de birçok siyasi şahsiyet tarafından kabul görmemiştir. İbranice yayın yapan Haaretz gazetesi okullarına nakden şu ifadelere yer vermiştir. Tutalım ki gerçekten bu bir deneme sonucu ortaya çıktı. Kontrol dışında bir deneme patlamaya yol açtı diye düşünelim. Ancak böyle bir patlamanın hiçbir zayiatının olmamasına inanmak mümkün değildir. Çok pozitif bile yaklaşsak bu durum kuşku uyandırıcıdır.
Öte yandan Siyonist rejim İsrail'in yoğun propagandif çalışmalar ile füze yapım fabrikasında yaşanan patlamayı insani hata sonucu olarak göstermeye çalışması aslında başka bir konu ile ilgilidir. Siyonist rejim İsrail bu patlamanın direniş eksenine yakın yabancı bir aktör tarafından planlandığını ve gerçekleştirildiğini kabul ederse bu durum karşısında sorumlu sayılır ve cevap vermesi gerekir. Hatta büyük masraflara da katlanması gerekir. Siyonist rejim İsrail yetkilileri bu sürecin devam etmesinin ne tür masraflara yol açabileceğinden tamamen haberdardırlar. Buna ilaveten dış aktörün bu işe karıştığını kabul etmek İsrail'in istihbarat ve güvenlik kırılganlığını da kabul etmek anlamına gelir. Halbuki Tel Aviv hep güvenlik ve istihbarat gücünden bahsetmiş ve bunun güçlü olmasının bileşenlerinden biri olarak adlandırmıştır. İkinci önemli nokta, İsrail'in patlamanın Suriye topraklarından kaynaklandığını ve Dimona sahası yakınlarında gerçekleştiğini ve füzenin Dimona nükleer sahasından 30 kilometre uzağa indiğini açıkça belirtmesidir. Bu aynı zamanda Suriye topraklarından atılan füzeleri engelleyemeyen İsrail Demir Kubbe sisteminin tüm verimsizliğini de gösteriyor. Bu bağlamda Siyonist rejim televizyonunun İbranice yayın yapan medyalarına Kanal 12 analisti Nir Dafuri şöyle bir analizde bulundu. Sistemlerimizin kağıt üzerinde bu Suriye'den fırlatılan füzeyi düşürmesi gerekiyordu. Ancak tüm sistemleri başarısız kaldı ve yenildiler. İsrail ordusu sözcüsü Avihai Adri'ydi. Tel Aviv'in hava savunma sistemlerinin Suriye topraklarından atılan füzeleri engelleyemediğini kabul etti. Siyonist rejim savaş bakanı Benny Gantz da demir kubbe füze savunma sisteminin başarısızlığına değinerek şöyle bir açıklamada bulundu. Bu sistemin füze durdurma operasyonlarındaki başarısızlığı araştırılacak. Füze fabrikasındaki patlama ister insan hatası ister dış etken kaynaklı olsun, Dimona nükleer sahasındaki roket patlaması İsrail, Suriye ve İran dahil diğer ülkelerdeki sabotajın devam etmesinin yaygın bir güvensizliğe yol açacağına dair bir uyarı oldu. Dimona'ya ateş açılması, İsrail'e direniş aktörlerin stratejik sabrın sona erdiği ve sabotaj girişimleri devam ederse, İsrail'in stratejik darbeler beklemesi gerektiği yönünde stratejik bir mesaj oldu. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten Bir Yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Ordi 5400 İran'da Hicri Kameri 12 Ramazan 1442 ve Miladi takvimle 25 Nisan 2021 Pazar. ...1441 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Ramazan Hicri Kameri... ...birinci yılda Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretinin ardından... ...muhacirlerle Ensar arasında kardeşlik bağı kuruldu. Allah rızası için her şeyini bırakıp Medine'ye hicret etmiş bulunan... ...muhacir Müslümanlara, Medineli Müslümanlar... ...muhabbet ve samimiyetle kucaklarını açmışlardı... Ellerinden gelen her türlü yardımı onlardan esirgememişlerdi, esirgemiyorlardı. Ne var ki muhacirler Medine'nin havasına, adetlerine ve çalışma şartlarına alışkın değillerdi. Mekke'den gelirken de beraberlerinde hiçbir şey getirmemişlerdi. Bu sebeple Medine'nin çalışma şartlarına ve kendilerine her türlü yardımda bulunduklarından dolayı Ensar adını alan Medineli Müslümanlara ısındırılmaları gerekiyordu. Nitekim Medine'ye hicretten 5 ay sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ensar ile muhaciri bir araya topladı. 45'i muhacirlerden 45'i de Ensar'dan olmak üzere 90 Müslümanı kardeş yaptı. Muhacirler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile birlikte Medine kentine hicret ettiler. Ayrıca Peygamber Efendimiz Müslümanlar arasında kardeşlik bağı kurulması merasiminde Hazreti Ali Aleyhisselam'ı dünyada ve ahirette kendi kardeşi olarak ilan etti. Allah Resulü'nün bu girişimi muhacirlerle Ensar arasında kardeşlik bağının kurulması açısından çeşitli Müslüman kabileler ve kavmiyetler arasındaki ihtilafların çözümlenmesi ve Mekkeli ve Medineli Müslümanların hicretinden doğan sorunların giderilmesine katkısı oldu ve onların düşmanlara karşı oluşan saflarının daha da sağlamlaşmasına neden oldu. ...41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Ordi 5 1359 tarihinde... ...Amerika uçakları ve helikopterleri İran topraklarına askeri saldırı düzenlediler. Çeşitli komplolar ve entrikalarla İran İslam Cumhuriyeti nizamını hezimete uğratma yönündeki... ...çabaları sonuçsuz kalan Amerika'nın casusluk yuvasının ele geçirilmesi sırasında... ...rehine alınan casuslarını kurtarmak için... İran topraklarına saldırı düzenledi. Amerika'nın İran karşıtı saldırısı daha önce benzer eylemlerde, askeri operasyonlarda gelişmiş silahlar kullanmalarına rağmen İran'ın kuzeydoğusundaki Tabes kentinin çevresindeki çöl bölgelerinde vuku bulan kum fırtınası yüzünden ağır bir şekilde hezimete uğrarken Amerikalı helikopterler ise alevler içinde yandı. Ve birkaç Amerikalı asker öldü ve sağ kalan diğer askerler ise rezil rüsva ve utanç verici bir şekilde İran topraklarını terk ettiler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Kılıçdaroğlu, meclise yetkilerine sahip çık çağrısında bulundu.
karar.
İki yılda hukuk çöktü.
Star.
Merkez Bankası Başkanı'ndan rezerv ve 128 milyar dolar açıklaması.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 23 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde çok büyük zararın hikayesi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası'nın elinde bulundurduğu dövizin tamamını ortalama 20 ayda tamamını TL'ye çevirdiği, piyasaya sürdüğü ya da sattığı ortaya çıkınca büyük bir tartışma başladı. İktidar mensupları önce bu işlemleri inkar etti ve sonrasında ise birbiriyle çelişen açıklamalar yaptı. Haliyle vatandaşın kafası da karıştı. Hakikaten Merkez Bankası'ndaki milletin, devletin parasına ne olmuştu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Tabii ki bu meselelerde ehil ve uzman olanların sözleri dinlenir. Bir defa hangi sebeple olursa olsun Merkez Bankası'nın elindeki döviz rezervi eritilmiş durumda. Bunu inkar etmenin imkanı yok. Türkiye'yi idare edenler diyor ki kaybolan bir para yok. Para kaybolmaz. Elhak doğru, para kaybolmadı. Ama eldeki dolar TL ile yer değiştirdi. Yani Merkez Bankası elindeki 1000 doları ihtiyaç duyanlara verdi, sattı ve karşılığında TL'yi alıp kasaya koydu. Bu işlem teknik olarak doğru olsa bile eldeki dövizle TL'yi değiştirmek akıllı bir iş değil. Aksine çok çok yanlış. Niçin diyenler için işin uzmanları dinlenmeli. Bu noktada eski hazineci ve bankacı Kerim Rota'nın tespitlerine iktidar mensuplarının da itiraz etmeleri mümkün olmaz. İşte yapılan yanlışın ve büyük kamu zararının hikayesi. Merkez Bankası kendi basabileceği bir parayı aldı, kendi basamadığı parayı verdi. Türkiye'nin güvenlik kalkanı iyice aşağıya indirildi aslında. Nasıl ki ülkelerin güvenlik için askeri güçleri var, aynı şekilde finansal güçleri de var. Dünya üzerinde negatif Merkez Bankası rezervine sahip olan belki de tek ülke haline geldik. Bu şu demek. Artık bundan sonra Türkiye'de yaşayan vatandaşlar dövizdeki artışlardan inanılmaz derecede etkilenecek demek. Dövizde artış olmasın diye hükümetin çeşitli tavizler vermek zorunda kalacağı bir noktaya geldik. Zaten o günkü Birleşmiş Milletler yönetiminin gitmelerinin sebebi de oydu. Artık yapmıyoruz demeleriydi. İyi ama bu o kadar büyük bir tahrip ki bu 20 aydaki hasarla Türkiye'nin 4 ya da 5 senesinin yendiğini düşünüyorum. Bu dolarlar satıldı. Karşılığında TL alındı. Bugünkü fiyatla dolar başına 2 TL kamu zararı var. Bugün satılan o miktarda doları geri almaya kalksanız 260 milyar dolar TL lazım. Bugün onu geri alamazsınız. Bunu yapmaya kalksanız kurların nerelere yükseleceğini bir örnekle açıklayayım. Geçen günlerde yabancılar 10 milyar doları dışarı çıkardılar. TL %10 değer kaybetti. Merkez Bankası'nın bozdurduğu miktarda doları yeniden almaya çalıştığını düşünün ve kurların nereye gelebileceğini hesaplayın. Devletin millet adına zor günler için biriktirdiği ihtiyat akçesi, zor günler parasının bu şekilde elden çıkarılması ve büyük kamu zararına yol açılması savunulabilir mi? Şak, bir 10 bin dolar daha satarım anlayışı ülkemizi bu noktalara getirdi maalesef.
Taha Akyol 23 Nisan tarihli Karar gazetesinde 128 milyar dolar neyi anlatıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 128 milyar dolar konusundaki iddialara karşı ayrıntılı bir konuşma yaptı. Merkez bankacılığı tecrübesi olanlar dahil iktisatçılar cevaben eleştirel açıklamalarda bulundu. Ben iktisatçı gözüyle değil sistemin işleyişi açısından bakacağım. Evvela Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'ndan 128 hatta 165 milyar dolar çıkmış olduğunu kabul etti. Bu para 4 yere harcanmış. Dış ticaret açığını parasına yurt dışına çıkaranların döviz talebini, vatandaşın döviz satın almasını ve özel sektörün döviz borçlarını ödemesine karşılamak için kullanılmış diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Biz sistemin nasıl bozulduğuna bakalım. Türkiye sanayi yatırımlarını ihmal ettiği ve faizi emirle bastırdığı için TL'nin değer kaybı ve döviz darlığı sorunuyla karşılaşmıştı. Erdoğan 2018 başlarında yastık altı döviz ve altınlarınızı banka yatırın çağrısı yapıyordu. Erzurum konuşmasında kurmuş muşmuş bunlar hikaye diyerek dövizin tırmanışını kitlelere önemsiz göstermek istiyordu. Halbuki dövizin pahalanması, bütün ithalatın pahalanması, fiyatların yükselmesi yani enflasyon demektir. Olayların akışına bakalım. 10 Temmuz 2018. Berat Albayrak görevden uzaklaştırılan Mehmet Şimşek yerine Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Dolar 4.53 TL idi. İhracat yetersiz kaldığı, hükümet yüksek faizle para sıkılaştırmasına gitmediği için döviz sıkıntısı artıyordu. Dolar 7 lirayı buldu. Trump'ın tehdidi ile 8 liraya fırladı. Rahip Brunson'un tahliyesi ateşi biraz düşürdü. 27 Kasım 2018. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Bankası ile olan protokolü değiştirdi. İktisatçı Kerim Rota'nın ifadesiyle Merkez Bankası rezerv yönetme yetkisini bu protokolle bakanlığa devretti. Ocak 2019. Merkez Bankası rezervlerinden bu protokole göre döviz sarf etmeye başlandı. Piyasada yapay bir rahatlama yaratıldı. Bu ortamda Mart'ta mahalli seçimler, Haziran'da İstanbul'da ikinci defa mahalli seçimler yapıldı. İktidar kayıpla çıktı ama piyasaya dolar sürülmeseydi kayıp daha büyük olacaktı. En önemli sistem sorunu Bağımsız Merkez Bankası'nın rezerv yönetme yetkisini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devretmesidir.
İhsan Karalan 23 Nisan tarihli Evrensel Gazetesi'nde kimin bakan olup olmadığının hiçbir öneminin olmadığı bir kabine değişikliği başlıklı yazısına yer veriyor. Aylardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede yapacağı değişiklikler üstünden saraya çok yakın kaynaklardan alındığı söylenen bilgiler doğrultusunda haberler, yorumlar yapıp her gün yeni bir kabine kurup dağıtanlar iki bakanın görevden alınması, yerlerine üç bakanın atanmasıyla yetinmek zorunda kaldı. Bu değişikliğin nedeni belli, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi firmasından bakanlığa dezenfektan satın alması skandalının ortaya çıkması karşısında 128 milyar dolar nerede sorusuyla iyice sıkışmış olan Erdoğan yönetimi bu skandalın sıkıntılarına sıkıntı eklemesini göze alamamış olmalı ki Pekcan'ı vakit geçirmeden görevden almak zorunda kaldı. Yerine ise AKP milletvekili Mehmet Muş'u atadı. Erdoğan Pekcan'ı yalnız göndermek istememiş de olmalı ki Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u da görevden alarak bakanlığı ikiye böldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na son kongrede AKP MYK'sına giren avukat Derya Yanık'ı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise MHP'den AKP'ye geçen ve halen baş danışmanlığını da yapan Vedat Bilgin'i atadı. Bu atamalarla birlikte yeni bakan atananların sicilleri konuşuluyor. Göreve atanan yeni bakanların özgeçmişlerine dair bilgiler de medyada tartışılıyor. Ama atanan bakanların hakkında tartışılanlar FETÖ'ye övgüler dizmiş olmak, Ensar Vakfı skandalında vakfın savunuculuğunu yapmak, Berat Albayrak ya da Bahçeli yakın olup olmamak gibi hangi AKP'li atansa onlarda da bulunacak özelliklerden söz ediliyor. Yani bu kişiler şu başarılı geçmişlerinden dolayı bugün de karşı karşıya olunan şu sorunları çözmek üzere bu bakanlıkların başına getirilmişlerdir denilebilecek bir geçmişe sahip değiller. Tıpkı görevden alınan bakanların da böyle özellikleri olmadığı gibi. Bunun nedeni belli. Çünkü parlamenter sistemlerde bakanlar az çok siyasi mücadele içinde bulunmuş, kamuoyunda yaşantılarıyla yaptıkları ya da yapmadıklarıyla tartışılmış kişiler olarak bir bakanlığa atandığında ne yapıp yapmayacağı konusunda üstünde konuşulup tartışılacak bir geçmişe sahiplerdir. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim Kerim, Ramazan Rahim Rahim, Şehrul İbade, Şehrul Siyam, Telqa Saade ve Telqa Ramazan Kerim, Ramazan Rahim, Şehrul İbade, Şehrul Siyam, Telqa Saade ve Telqa Naim.
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 13. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Birlikte dinleyelim.
Ramazan ibadet ayı, kul olma ayı. Ramazan itaat şevki, günahtan kopma ayı. Ramazan ruhun baharı, Allah'a kavuşma ayı. Ramazan şevket güzelliği ve güzelleşme ayı.
Evet değerli dostlar, bir kez daha mübarek Ramazan ayında birlikteyiz ve sizin duanıza muhtacız. Allah Resulü'nün hakkında başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluştur diye buyurduğu mübarek Ramazan ayı.
Subhaneke ya la ilahe illa ent, illa ent, el-gavm, el-gavm, el-gavm, el-gavm, halisna minen
mübarek Ramazan ayın İslam'ın en önemli aylarından biri ve Yüce Allah katına yaklaşma ve ilahileşme ayıdır. Bu ayda ilahi rahmet kapıları insanların yüzüne açılır ve böylece onlara bir kez daha Allah'ı yad ve zikretme ve rızasını kazanma fırsatı sunar. Mübarek Ramazan ayında Müslümanlar diğer aylara kıyasla daha fazla namaz kılar, Kur'an-ı Kerim tilavet eder, geceleri ihya eder ve özetle daha fazla Allah Teala'yı yad eder.
Kuşkusuz Yüce Allah'ı yad etmek ve sonsuz azameti ve gücüne bağlanmak, insan yaşamı üzerinde sayısız tesiri vardır. Nitekim ilahi rahmete umut bağlayan insanlar, Yüce Allah lütuf ve merhametini onlardan esirgemeyeceğinden emindir. Zira Allah'ı yad etmek tek taraflı bir ilişki değildir. Ve Yüce Allah her daim onu yad eden kulunu bir an bile yalnız bırakmaz.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 152. ayetinde eğer onu yad edersek o da kulunu yad edeceğini belirterek şöyle buyurmakta. Öyleyse siz beni ibadetle anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam da bir hadiste Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu nakleder. Ey Ademoğulları, kalbinizde beni yad edin ki ben de sizi yad edeyim. Halvette beni yad edin ki ben de halvette sizi yad edeyim. Kalabalıkta beni yad edin ki ben de sizi kalabalıklarda daha iyi yad edeyim. Kul kalabalık arasında Allah'ı yad ederse Allah Teala da onu melekleri arasında yad eder.
Allah-u Teala'yı yad etmenin önemli tesirlerinden biri, insanı dini ilkelere ve öğretilere bağlı yapması ve helal ve haram kurallarına uymasını sağlamasıdır. Bazıları Allah'ı yad ve zikretmek, daima Subhanallah veya Elhamdülillah zikirlerini tekrar etmekten ibaret olduğunu zannediyor. Gerçi Allah'ı bu zikirlerle, dille yad etmek de güzel bir ameldir. Fakat bu amel ancak insanı pratikte de günahtan uzak tuttuğu zaman hayırlara ve bereketlere vesile olur. Bu yüzden Allah Resulü mübarek Ramazan ayında oruç tutmayı